Ayrım 15, sayfa 104, bölüm 22. Dudu'nun motoru antreponun önünde duruyordu. 50 metre geriye park ettim. Motoru kapattım, bekledim. Bu saatte yollar boştu. 5 dakika sonra polis kapıda belirdi. Yanında Adidas eşofman giymiş bir herif vardı. Adamı tanıdım. İsmini şu an hatırlayamadım. Paris'in birçok bölgesini bira dağıtımı yapan önemli bayilerden biriydi. Etrafına bakındı. Ziyaretçisinden bir an önce kurtulmak ister gibiydi. Dudu ise öfkeli görünüyordu. Bira dağıtıcısı elini ceketin cebine soktu ve kalın bir zarf çıkardı. Dudu zarfı alıp meşin motoruna yerleştirdi, sonra da çevresine bakındı. Arabanın koltuğuna gömülmüş ne de loflar çeviriyorsa bitmesini bekledim. Silahımı kılıfından çıkardım, namluya mermi sürdüm. Sonra torpido gözünden kelepçeleri aldım. Dudu motoruna giderken iri yarı herif hangarda kaybolmuştu. Kaskını giymek için arkasını bana döndüğünde arabadan indim ve ona doğru koştum. Silahı aşağı doğru bacağına yapıştırmıştım. HK'nın namlusunu ensesine dayadığımda iki eliyle başın üzerinde kaskını tutuyordu. Kulağına fısıldadım. Kıs, kıpırdama pislik, tam sana göre. Sesimi tanıyan Dudu sırıttı. Yapamazsın. Bir ayak darbesiyle bacaklarını tırpan attım. Dudu yere yapıştı. Kaskı asfaltın üzerine yuvarlandı. Uluyarak geriye döndü. Otomatiğini gırtlağına yapıştırdım. Bunun için iddiaya girer misin? Tabancamın kablosuyla şah damarına vurdum. Öylece olduğu yerde sıçradı, ardından kustu. Yakasından kavrayıp kaldırdım. Kusma ellerime bulaştı. Sonra onu kaldırıma doğru fırlattım. İlkin kafası yere çarptı. Burnunun kırıldığını duydum. Bir kez daha o nefret ettiğim polis tipi olmuştum. Şiddet yanlısı aynasız. Ceketin ceplerini yokladım. Kusmağa bulanmış zarfı buldum. İçinde en az 10 bin avro vardı. Parayı cebime soktum ve böğürlerine savurduğum bir tekmeyle Dudu'yu yüzüstü yere yapıştırdım. Kelepçeler zaten elimdeydi. Ellerini arkadan kelepçeledim. Dudu bir domuz gibi homurdandı. Göt veren! Otomatiğini aldım, kemerime soktum, sonra bulucunun bacaklarını yokladım. Sağ ayak bileğinde bir başka silah daha vardı. Serinin en hafif silahı olan bir Glock 17. Onu da cebime koydum. Şimdi günah çıkarma vakti evladım. Git kendini düz tut. Onu saçlarından yakalayıp ayağa kaldırdım. Kıçına bir tekme atıp onu bir anın içine itekledim. Burada plastik kasalarla ve çelik fıçılarla dolu oldukça büyük bir hangar vardı. Bizi gören içerideki işçiler donup kaldı. Sinirli sinirli cebimden polis kimliğini çıkardım. Polis, mola vakti, yok olun hepiniz. Adamlar hiç nazlanmadan hangarı terk etmeye başladılar. Ton ayak sesleri eşikte yankılanırken Dudu'ya dönüp mırıldandım. Kuralları biliyorsun. Eğer konuşursan her şey 2 dakikada biter. Ama aptalca davranırsan ne olur biliyorsun. Cebimdeki parayla iç işlerine gitmemi istemezsin. Dudu yeniden sırıttı. Yüzü kan içindeydi. İbni, sen hala burada mısın? Sana gidip kendimi düzeltmeni söylemiştim. Gidip kapıyı kapattım. Dudu inler gibi konuştu. Ne halt ediyorsun? Cevap vermeden kapının sürgüsünü kapattım ve yanına döndüm. Onu boynundan yakaladım ve suratını iki fıçının arasına sıkıştırdım. Fıçıların arasından dolandım ve diğer tarafa tam karşısına dikildim. Karşımda bir sağır vermiş gibi bağırdım. Böyle iyi mi? Beni duyuyor musun? Dudu kan tükürdü ve anlaşılmaz birkaç kelime söyledi. Çok yakından sağdaki fıçıya bir el ateş ettim. Merminin sesi hala yankılanırken biri ayaklarımın dibine fışkırmaya başladı. Şimdi beni duyuyor musun? Dudu'nun suratı acıyla buruşmuştu. Soldaki valide nişan aldım ve yeniden ateş ettim. Altın renkli sıvı dökülmeye başladı. Hangarın içindeki yankı had safhaya ulaşmıştı. Dudu'nun kulak zarları çoktan patlamıştı muhtemelen. Birkaç santim önünde durdum. Hala beni duyuyor musun? Herif bağıramıyordu bile. Yüzündeki sırıtmanın yerini korku almıştı. Taşlarından yakaladım ve kafasını kaldırdım. Sorularıma cevap ver, yoksa şarjörümü bu sistemin fıçılarına boşaltırım. Dudu başını salladı. Boyun mu eğiyordu yoksa beni tahrik etmeye mi çalışıyordu, söylemek imkansızdı. Tabancamı kılıfına soktum ve cebimden zarfı çıkardım. Bu ne? Dudu ağzını açınca kan yerdeki köpük birikintisine damladı. Kekeleyerek konuştu. Bak benim başka şansım yoktu. Bak benim tüymem gerekiyor. Neden? Yeniden yaşlar yanaklarından akıyordu. Ben de her an kusabilirdim ama bire kokusu bu tiksintini bastırmamda işe yarıyordu. Neden korkuyorsun? Kimden kaçıyorsun? İç işlerinin adamları Larf olayını araştıracaklar ve bağlantılarımız ortaya çıkacak. Onun öldürülmesine parmağın mı var? Hayır, kahretsin. Kapımı şuradan çıkarsam. Fıçıları araladım. Kelepçelerinden yakaladım ve oturması için onu geriye doğru çektim. Bütün hikayeyi istiyorum. Larfo öldürülmesi bu bak bu boktan işte Luke'un ve senin rolün. Larfo ile anlaşmamız vardı. Biz derken kimler? Ben Jonta Shevila. Magripli için Ruhsat çıkarıyorduk. Onları kafe sahiplerine veriyor, Larpo'nun polisle bağlantısı olduğunu göstermek için büyük barlarda boy gösteriyorduk. Yata dışı yerlere göz yumuyorduk. Peki Larpo cinayeti bu işte parmağınız var mı? Hayır, sana söyledim, boşuna buradayız. Öyleyse neden korkuyorsun? İç işleri Luke'un son davalarına bakmak isteyecekler. Burada Larpo'nun dosyasını da inceleyecekler. Ve bazı şeyler açık olmadığı için bizi yakalayacaklar. Luke sizin bu dümenlerinizi biliyor muydu? Sana göre şapçal herif. Yalan söylüyorsun. O asla böyle bir şey kabul et. Luke hep göz yumdu. Dudu acı içinde sırıttı. Bütün gücümle onu fıçılara yapıştırdım. Bira kokusu yüzünden hala sersemliyordum. Tüm bunları bildiğini mi söylemek istiyorsun? Senin dostun çok daha kokuşmuş, kirli biriydi. Para onun için her zaman önemsizdi. Yaptıklarımızı görmezden gelir, sonra onları bize karşı kullanırdı, anlıyor musun? Hayır. Bizi taşaklarımızdan yakalamıştı kahrolası. Çevirdiğimiz dümenleri dört isteğini yerine getirmemiz koşuluyla görmezden geleceğimizi söylüyordu. Ne gibi istekler? 24 saat çalışmak, mahkeme izni olmadan arama yapmak, sahte kanıt düzenlemek, Luke'un herifleri köşeye sıkıştıracak yöntemleriydi. İçimden kusmak geliyordu. Kendimi hiç böyle hissetmemiştim. Luke'u ve çarpık mantığını çok iyi tanıyordum. Bir başkasına karşı güç elde etmek için bir ahlaksızlığın üzerine örtmek. Satana karşı savaşında kendi adamlarını yanına çekmek için onlara şantaj yapmak. Bana Larpo soruşturmasından bahset. Bu davanın cinayet masasına gelmesi gerekirken engellemeyi nasıl başardınız? Luke yargıcı tanıyordu. Ayrıca adli polisteki çocuklar hakkında da elinde bir dosyası vardı. Çevirdiğimiz dümenlerin duyulmasını önlemenin tek yolu da bu idi. O da onu söylüyordu. Cinayetlerle ilgili herhangi bir şey buldu mu? Hayır, tamamen bir sır. Bir profesyonelin işi. En ufak bir ipucu bile yok. Dudu samimiydi, bunu hissediyordum. Yine de biraz daha üsteledim. Luke bu olaya kart takmıştı, neden? Hayır, böyle bir takıntısı yoktu. Onu yoldan çıkıp intihara teşebbüs etmesinin nedeni bu olay değil miydi? Hayır. Bu görünüşüm alkol kokuları arasında buharlaşmıştı. Luke başka bir olay üzerinde mi çalışıyordu? Dudu cevap vermedi. Güçlükle soluk alıyordu. Kafası öne düşmüştü. Silahımın namlusunu başına dayadım. Bok herif, cevap ver. Yanlış yoldasın aslanım. Neden? Besancon. Dudu'nun sesi bu sarhoşun sesinden farksızdı. Besancon'daki bir olay üzerine çalışıyordu. Nihayet bir başkasıyla örtüşen bir veri. Luke'un seyahatleri, Lori'nin bulduğu tren bileti. Bir dizimi yere koydum. Bu konuda ne biliyorsun? Kelepçelemi çıkar. İçimden bütün şarjörü çelik kapıçılara boşaltmak geldi ama onu omzumdan tutup çevirdim. Safra atma zamanı değermişti. Kelepçeleri açtım. Dudu önce bileklerini ovuşturdu. Sonra şakaklarına masaj yaptı. Sersemlemiş bir haldeydi. Evet, şu soruşturma. Jura bölgesine bir soru cinayet. İsviçre sınırında bulunan bir kadın cesedi. Tam olarak neresi? Bilmiyorum. Köyün adı Sati veya Sarso. Luke sadece bir kez bana bundan söz etmişti. Peki ne zaman olmuş? Geçen yaz. Haziran'dı sanırım. Bu cinayet hakkında ne biliyorsun? Korkunç bir olay, öyle anlaşılıyor. Bir şatanist cinayeti. Luke bir kaçığın işi olduğunu düşünüyordu. Bir şatanist cinayeti, ikinci veri, her şey yavaş yavaş yerine oturuyordu. Başka ne biliyorsun? Hiç, yemin ederim. Luke bu olayda tek başına çalışıyordu. Birçok kez oraya gitti. Kimi zaman aynı gün içinde gidip geliyordu. Cinayet mahallinin fotoğraflarını, notlarını inceleyerek saatler geçiriyordu. Her şey şu dosya nerede? Her şey dijital ortamda. Doküman sende mi? Herhangi bir aksilikte onu birine teslim etmem gerekiyordu. Üçüncü bağlantı. 2 saat önce kilisedeki şu sahne. Kilisedeki tipe verdiğin şu kutu mu? Gözünden hiçbir şey kaçmıyor, pislik herif. Evet, sanırım. O herif kim peki? Bilmiyorum. Öyleyse ona niye verdin? Luke öyle istemişti. Eğer bir aksilik olursa bir numarayı arayacaktım. Cevap olarak herif bana bir parola verecekti. Parola neydi? Dudu güldü. Öksürükle sonuçlanan korkunç bir gurultu. Boğazı buldum. Bir parola için pek aptalca değil mi? Sonunda bilgiler uç uça ekleniyordu ama henüz bir anlamı yoktu. Gizli bir soruşturma, tersten haç çıkaran bir adamla ilişkili şatanist bir cinayet, parola olarak kullanılan bir cümle. Bu cümlenin ne anlama geldiğini biliyor musun? Hayır. Dün telefon ettim. Herif bana kutuyu ayna getirmemi söyledi. Kutuyu ona verdim. İşte tüm hikaye bu. Bu adam bir rahip, öyle değil mi? Neden? Durdu, neden bahsettiğimi anlamıyordu. Ayağa kalktım ve para zarfını birasının birikintisinin içine fırlattım. Al, sağlığıma içersin. Ya sakın Paris'ten ayrılma. Dudu kafasını kaldırıp bana baktı. Şaşkındı. Ya iç işleri? Ben ilgilenirim. Dumayet'le konuşurum. O da Lavin Porte'ye telefon eder. Kakandu'yu da işten çekerler. Bunu neden yapıyorsun? Luke için. Ekibin işimi daha sıkı durmalı. Birbirinizden kopmamalısınız. Seni 36'da odanda ziyaret edeceğim. Ama ya Luke komadan çıkacak, anlıyor musun? Hangarın kapısını açtım ve sabah güneşi yüzüme çarptı. Duvarın dibini kusmaya çalıştım. Safra dışında hiçbir şey çıkmadı. Gırtlağımdaki acı tadı bastırması için bir kamen sigara yaktım. Motorun selisinin altından cep telefonumu aldım. Konuşan saatle bağlantıyı kestim ve ekrana bir göz attım. Aylık cep telefonu harcamam tavan yapmıştı muhtemelen. Bölüm 23. Eve dönünce üstümü değiştirdim ve panjurları kapattım. Karanlıkta bilgisayarın karşısında oturdum ve Google'da araştırmaya başladım. Saati, saatto veya sarpos kelimelerini France.com bölgesinde eşleştirerek tuşladım. Birçok yanıt geldi ama içlerinden en ya akla yatkını Habos bölgesindeki saat oydu. Burası İsviçre sınırında, Morto yakınlarında küçük bir kentti. Ardından yeni aramalar yaptım. Önce yerel gazeteleri bulmaya çalıştım. Nancy merkezli Le Republican'ın, Baskonçan'daki Le Code de Jura'nın, Lyon merkezli La Progresse ve Melhouse'un kuzeydoğusuna çıkan Le Pais. Le Republic'in arşivine girdim ve peş peşe birkaç kelimeyi tuşladım. Santos, Haziran 2002, ceset, cinayet, kadın ve 28 Haziran tarihli Nusa'da tek bir habere rastladım. Notre Dame de Bienfaste'de bir ceset bulundu. Dün sabah Santos'dan birkaç kilometre uzakta Notre Dame Faste'de Vakfı Doğal Parkı'nda çıplak bir kadın cesedi bulundu. Edindiğimiz bilgiye göre ceset vakfı müdüresi Melin Rosarias adında bir kadına aitti. Manastırın yukarısındaki bir yayladaydı. Büyük olasılıkla uzun süre yayladaki ormanda kalan ceset bozulmuş ve tamamen çürümüş. Son günlerde yağan şiddetli yağmurların etkisiyle çamurla birlikte aşağıya yaylanın alt kısmına sürüklenmiş. Ceset kime ait, ne zaman öldürüldü, öldürülme sebebini, şu an için ne kurtarma görevlileri ne de jandarma bu soruya cevap verebiliyor. Ama bir kaza varsayımı en çok üzerinde durulan şey. Trekking meraklısı bir sporcunun düşmüş ya hemen ya da ıssız ormanda birkaç gün sonra ölmüş olabileceği söyleniyor. Yine de ormanda sürekli dolaşan korucular ve vakıf personeli tarafından cesedin fark edilmemesi oldukça garip. Bir başka varsayım daha var. Kadın başka bir yerde öldürülmüş ve sonra doğal parka taşınmış olabilir. Otopsi bugün. Baskonçon'da Jean Munoz Hastanesi'nde yapılacak. Böylece birçok konunun aydınlanması bekleniyor. Öte yandan jandarmanın olay yeri inceleme ekipleri bir ipucu bulmak için bölgeyi araştırmaya devam ediyor. Şu an için dosyadan sorumlu yargıç Corinne Magnan ve başsavcı herhangi bir açıklamada bulunmuyor. Komşu kent Santos bölgesinde de Santos Belediyesi de sessizliğini koruyor. Bölgede bu gizemin mümkün olduğunca çabuk aydınlatılması isteniyor. Aksi takdirde Davos'ta başlayan turizm sezonunun zarar göreceği söyleniyor. Şaşırmıştım. Cesedin bulunduğu yer dini bir vakfa ait arazi. Aradığım yerle örtüşüyordu ama cinayet aynı cinayet olduğundan emin değildim. Ne vahşice açılmış yaralardan ne şeytan sembollerinden söz ediliyordu. Üstelik Dudu'nun bahsettiği tüyler ürpertici bir olayı veya şatanın cinayetini akla getiren hiçbir şey de yoktu. Sitede biraz daha dolaştım. Sonraki günlerde konuyla ilgili başka bir makaleye rastlamadım. Otopsi hakkında da bir haber yoktu. Ne savcının ne yargıcın beyanatı vardı. Bu sessizliğin sebebi neydi? Olay önemsiz bulunduğundan mı gazeteciler üstünde durmamıştı? Hayır, bir ceset önemsiz olamazdı. Temmuz ayını da taradım ama bir sonuç alamadım. Corps de Jura'nın arşivine girdim. Aynı kelimeler, aynı arama, daha açık ve kesin bilgilerin yer aldığı 29 Haziran tarihli bir habere rastladım. Santos, bir kentin laneti. Önceki gün sabah Notre Dame de Beyoncé'de doğal parkında parkının yaylasında bulunan kadın cesedinin kimliği saptandı. Aslında cesedi götürmekte görevli yardım ekibi daha kadını görür görmez hemen orada tanımıştı. Silvi Simones adındaki maktul 42 yaşında ve Saatöz'de saat tamircisi. Tüm Havdup sakinleri için bu isim uğursuz olayları anımsatıyor. Silvi Simones 88 Kasım'da öldürülen 8 yaşındaki küçük Manu'nun annesiydi. Korkunç olay çözüme kavuşturulamamıştı. Yeni bir ölümün meydana gelmesi ve diğer olayın hala sır perdesiyle örtülü olması eski korkuları depreştirdi. Ve tabii ki birçok soruyu da beraberinde getirdi. Öncelikle cesedin eski manastır arazisinde bulunma sebeplerini öğrenmek ve ölüm nedenini saptamak imkansız. Kaza mı, cinayet mi, intihar mı? Tanıkların ilk ifadesine göre cesedin durumu bunu söylemeyi olanaksız kılıyor. Ve baskın çoğunda Jean Minyos Hastanesi'de yapılan otopsinin sonuçları henüz bilinmiyor. Güvenilir bir kaynaktan aldığımız bilgiye göre İsviçreli ünlü Lokil firması kendi hesabına çalışan usta sanatçı Silvi Simonis'i bir hafta önce kaybolduğunu bildirmişti. Kimse bunu önemsememiş. Gizemli değil, ağzı sıkı bir kadın olan Simonis düzenli aralıklarla İsviçre ile Fransa arasında mekik dokuyormuş. Ve bazen de hiçbir yaşam belirtisi görülmeyen Sartes'teki evinden dışarı çıkmıyor. Saatlerinin montajını yapıyor, parçaları birleştiriyormuş. Cinayi bir olay söz konusu olsaydı bu cinayetle 1988'deki Manon cinayeti arasında bir ilişki olabilir miydi? Bir varsayım yürütmek için henüz çok erken. Ama Sartos ve Basken çoğunda dedikodular başladı bile. Öte yandan hem Sartos Jandarması araştırma birimi hem de Baskınçon Mahkemesi'ne bağlı yargıç Corin Magnan olabildiğince gizlilik içinde soruşturma yürütüyor. Sorgu yargıcı muhabirimize yaptığı açıklamada bütün spekülasyonlardan, boş boğazlıklardan uzak durarak tam bir nesnellik içinde bu dosya üzerinde çalışıyoruz. Medyanın bu işe burnunu sokmasına da herhangi bir baskıya da müsamaha gösteremeyeceğim, dedi. Herkes 1988'i hatırlıyor. Küçük kız cinayeti de büyük bir gizlilik içinde yürütülmüş. Biz gazeteciler için olayın gelişimi hakkında bilgi almak imkansız hale gelmişti. Ancak bu gizliliğin belli bir açıklaması vardı. Gregory olayının neden olduğu travma. Olay bizim bölgeden birkaç kilometre uzakta meydana gelmiş ve medyanın aşırı ilgisinden soruşturma olumsuz etkilenmişti. Yine de biz herkesi bilgilendirmek amacıyla bugün bu soruşturmanın her aşamasını bildirmek istiyoruz.